Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'e haftanın son gününde hoş geldiniz. Dünya olayları, bölgedeki gelişmeleri aktaracağım önümüzdeki bir saat içerisinde. Hem dünyanın dört bir çapında bir tur yapacağız, hem de kendi bölgemizdeki gelişmeleri farklı görüşlerle anlamaya çalışacağız. Musul operasyonu, yine Suriye ayakları, Türkiye'yi en yakından ilgilendiren gelişmeler dünyada. Ama onun ötesinde Kolombiya'dan işte Venezuela'ya uzanan, Amerika'ya uzanan bölgelerden haberlerimiz olacak. İkinci bölümünde programın Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Masası Başkanı Serhat Erkmen'le konuşacağız. Ne konuşacağız? Son gelişmeleri aslında. En son Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasına sokulmadığı haberleri gelmiş idi. Yine Tel Afar, Irak tarafında sınırın, Türkiye yakından ilgileniyor Tel Afar bölgesiyle ve halk mobilizasyon güçlerinin oraya girmeye hazırlandığı haberleri geliyor. Türkiye'de hem Suriye tarafında hem Irak tarafında nüfuzunu arttırmaya çalışıyor. Peki bu nasıl bir manzara yaratıyor son gelişmeler Türkiye için? Özellikle Türkmenlerin de merceğinden bakarak Serhat Erkmen'le konuşacağız. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi Haşşabi birlikleri dediğimiz Irak'ta IŞİD'in işgalinden sonra oluşturulan, içlerinde Şiilerin, Türkmen Şii Türkmenlerin, Şii Arapların, Sünni Arapların daha az sayıda olmakla birlikte Hristiyanların yer aldığı milisler hareket halinde ve bu milisler, ki büyük ölçüde Türkmen olduklarını zannediyorum çünkü Tel Afar'da çok sayıda Şii Türkmen yaşamaktaydı, IŞİD'den temizlenmesi için harekete geçmeye hazır olduklarını duyurdular. Hatta birkaç saat içerisinde başlayacak ifadelerini kullanmış gözüküyor Haçlı Şabi milislerinin sözcüsü Ahmet El Esadi'nin açıklaması bu. Birkaç gün ya da saat var gibi ifadeleri yansımış, Reuters haber ajansından aktarıyorum size. Tabii Türkiye'nin uyarıları olmuştu. En son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haçlı Şabi'nin Tel Afar'a yönelmesinin Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşması halinde tedbir alacaklarını söylemişti. Türkmen kardeşlerimizin hak ve hukukunu koruma konusunda kararlılığımız var, Allah'a şükür muktediriz demişti. Buradaki sıkıntı tabii daha mezhepçi gözlüklerle artık bir olgusal hale geldi maalesef. Sünni Türkmenlerin başına bir şey gelmesini kastediyor Dışişleri Bakanı. Bu meseleyi de Türkmenlerle ilgilenen Serhat Erkmen'le daha derinlemesine programın ikinci yarısında konuşacağız. Genel olarak Musul operasyonunda 17 Ekim'de başlamıştı, hatırlayacaksınız. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Wattle da en son Kayyara üssüne gitmişti Irak'ta. 809 civarında IŞİD militanının öldürüldüğü bilgisini aktarmış. Halk içerisine karıştıkları için kesin sayılarını tam olarak veremiyoruz demiş. 4000 dediler, 5000'den de 6000'den de aslında tam rakam da verilemiyor ama ölü sayısı olarak en son böyle bir rakam vermiş. Aynı şekilde operasyonun komutanlarından Tuğgeneral Yahya Rasul 17 operasyonda 772 IŞİD militanının öldürüldüğünü söylemiş. Tutuklananlar var demiş ve kent civarında da 93 köyün örgütten geri alındığını söylemiş. 127 bombalı araç ve 3 tünelin de imha edildiğini duyurmuş. Savaştaki rakamlar bunlar. Evet, sahadan kısmen haberler de geliyor. Tabii askeri bir bölge olduğu için ulaşabilen gazeteciler, daha çok Iraklı kaynaklardan gelen haberler var. Mesela Peşmerge güçleri tarafından kurtarılan Fadilya köyünden sakinleri kurtuluşlarını sigara içerek kutlamışlar. Çünkü yasaklamıştı IŞİD, bazı yasakları var IŞİD'in koyduğu. 20 yaşındaki gençlerin sakallarının aynı uzunlukta olduğunu görmüşler kent kurtarılınca. Böyle kurallar var uymaları gereken. Hortumla 50 kez kırbaçlanırsanız eğer sigara içerken yakalanırsanız demişler ve kurtuluşu da içerek kutlamışlar. Maalesef sağlığa zararlı olduğunu hatırlatmak gerekiyor ama böyle baskı koşullarında böyle sonuçlar da verebiliyor maalesef yine. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin açıklaması var. 8 bin aileyi kaçırdığı Musul'da ve canlı kalkan olarak kullanmak için askeri üslerine götürdüğü yolunda iddialar var. Yine 232 sivili öldürdüğü yolunda haberler var. Washington Post gazetesi detaylı haberlere yer vermiş yine. Binlerce köylüyü silah zoruyla canlı kalkan olarak kullanmak için topladığı yolunda. Orada rakam göremiyorum ama BM'nin verdiği böyle bir rakam var. Kaçmaya kalkışanların ve başaranların anlattıklarına göre ordu güneyden saldırıya geçerken kuzeye doğru ilerlemeleri emredilmiş. Köylerde yaşayanlara reddedenleri de vurarak öldürmüşler. Böyle aktarıyorlar. Yine eşinin kolları arasında öldüğünü, komşularının kurşuna dizildiğini anlatanlar maalesef eksik değil. Af örgütüne ulaşabilenler. Evet, peki siyasi cepheye de bakmak gerekiyor. Çünkü hakikaten o gerilim dinmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda da detaylıca aktarmıştık. Türkiye Musul'da Sünniler üzerinden bir çıkış yaptı ve bu Bağdat'la ilişkilerin gerilmesine sebebiyet verdi. IŞİD karşıtı koalisyona geç katıldığı için Türkiye Musul Başkonsolosluğundan çıkılmadı ve orada rehine olayı yaşanmıştı, hatırlayacaksınız, 2014 senesinde. Bu sebepten ötürü Türkiye koalisyonda geç yerini almıştı. Musul'da Musul'un merkeze alan, orayı kurtarmaya merkeze alan koalisyon içerisinde de daha yeni yeni girme çabası içerisinde ama tabii ki askeri eylemlerin koordinasyonunda sıkıntı yaşanıyor ve Amerikan yönetimi de ara bulmaya çalışıyor diye aktarıyoruz epey zamandır. Son olarak Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Türkiye'nin IŞİD'e karşı koalisyon ve Musul operasyonlarındaki rolünün devam eden görüşmelerin bir parçası olarak nitelendirmiş. Obama, Amerikan Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda konuşmuşlardı. Erdoğan'ın sözleri dün aktarmıştık size. Türkiye'nin kararlılığını dile getirdiğini söylemişti Obama'ya Erdoğan. Ve IŞİD'e karşı Rakka'ya da yöneleceğiz demişti. İşte Musul'da da varız demişti. Bunlar sorulmuş Josh Earnest'e ve etkin biçimde tüm operasyonların entegre olması ve Irak merkezi hükümetinin ortaya koyduğu talebe uygun düşmesi ihtiyacının önemli altını çizdiklerini belirtmiş. Aynı şekilde Rakka'ya yöneleceğiz açıklaması da böyle Türklerin son bir yıl içerisinde gösterdiği işbirliği ve eşgüdümden memnunuz diyerek de daha yumuşak bir ton müttefik ülkeye karşı kullanmış vaziyette. Diyor ki Josh Earnest, IŞİD'e karşı koalisyonun tüm üyeleri koalisyon şemsiyesi altındaki her operasyonun etkili biçimde koordine ve entegre edilmesinden yarar sağlar. Bunu yaparsak IŞİD'i zayıflatma ve nihayetinde yok etme çabamızda başarıya ulaşmamız hızlanır. Evet, bu doğru bir şey olabilir hakikaten. Böyle bir koordinasyona da ihtiyaç duyuyorlar. Fakat zaten herkesin asıl sorduğu soru ondan sonra ne olacağı. İşte bu konuda Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Bild gazetesine konuşmuş ve kurtarılınca Musul bağımsızlık görüşmelerine başlayacağız demiş Neçirvan Barzani. Çok hızlı bir biçimde ilerleniyor. Yüzlerce intihar eylemcisiyle karşı karşıyayız. Tehlikeli bölüm, operasyonun tehlikeli bölümü atlatılacak ve daha sonra da kurtarılacak diyor. Musul kurtarılır kurtarılmaz Bağdat'taki muhataplarımızla oturup bağımsızlığımız konusunda görüşmelere başlayacağız demiş. Tabii bu bağımsızlığın Irak'ın batısına, kuzey batısına uzanan yanları henüz soru işareti. Kerkük statü tartışmalı bölgeydi. Musul işte bu bölgelere bir yenisi olarak eklenecek herhalde. Oradaki Sünni entite için bir siyasi bilek güreşine sahne olacağımız anlaşılıyor. Son olarak son notum bu bağlamda, Amerika'daki Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in eski başkan adaylarından kendisi ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nin başkanı Arizona Senatörü, Türkiye'nin sınırın Suriye tarafındaki Kürt gruplara yüklenmesinin istikrarı bozduğunu, tedirgin edici olduğunu söylemiş. Kişisel internet sitesinden Amerika'da belli rahatsızlıklar olduğu söyleniyor. Obama yönetimi de yine aynı şekilde Türkiye ile Suriye'deki Suriye'nin kuzeyindeki PYD arasında arayı bulmaya çalışıyor. Tıpkı Musul'da yaptığı gibi burada da böyle bir misyon isteniyor. Bunda ne kadar başarılı olduğu tabii tartışmalı. Evet, Türkiye, Irak, Suriye, Amerikan yönetiminin arabuluculuk çabaları derken Suriye cephesine biraz daha detaylı bakmak lazım bugün. Çünkü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki meslektaşını ağırlıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'i. Görüşmelerin ardından bir ortak basın toplantısı düzenlediler. Lavrov'un genel olarak mesajlarının özetini şöyle ifade etmek lazım herhalde. Teröristlerin bastırılması ve bastırılması için çabalar genişletilmeli. Alternatifi yok bunun diyor. Aksi halde bu savaşı yalnızca Suriye'de değil Orta Doğu'da kaybetme riskini almış oluruz diyor. Cihadizme karşı olduğunu anlıyorum sözlerinden. Yine Suriye'ye yönelik bir ekonomik yaptırım sürdürüldüğü, Suriye halkına destek olmak gerektiği ve bir nevi Marshall planından söz ediyor Sergey Lavrov. Bir de tabii bu olup bitenlerin sorumlusu sadece teröristler değil, Suriye Batı da sorumlu diyor. Rusya'nın son 10 gündür Halep'te hava saldırısı bile düzenlemediğini anımsatıyor ama ona rağmen dezenformasyon sürekli yayıldığını söylüyor ve bugün de biraz sonra aktaracağım isim değiştirdiği söylenen El-Kaide'ye bağlı Nusra cephesinin yeni saldırısı başladı. Ölen siviller var. Muhalif grupların Londra'daki ofisi haber ofisi haline gelmiş. Suriye gözlemevi de bunu doğruluyor. Bu arada 15 sivilin öldüğü, 100 kadarının yaralandığı yolunda bugün bilgileri var. Tabii bunlar Batı medyasında fazla verilmiyor. Çünkü Lavrov'un dediği gibi aslında ılımlıların ayrılması süreci başarısız oldu Suriye'de. Halep'te Amerikan yönetimi bu söylemi benimsemiş olmasına rağmen bunda başarı kaydedemedi. İşte Lavrov da diyor ki insani mola verdik, eylemsizlik oldu ama bu işi başaramadılar diyor. Terörle mücadeleyi barış görüşmeleri için paralel olarak aktif hale getirme konusunda Suriye, Rusya ve İran'ın da bu toplantıda anlaştıkları bilgisi geliyor. Ve ayrıca Lavrov'un şöyle bir cümlesi var, bence önemli. Musul'da başlatılan operasyonun, kenti kurtarmak için başlatılan operasyonun Suriye'deki güç dengesini önemli ölçüde etkileyebileceğini söyledi Rusya Dışişleri Bakanı. Evet, peki Velid Muallim'in açıklamalarını görüyorum. Henüz Muhammed Cevat Zarif'i görmedim. Yayına girene kadar en azından düşmüştü, bir şey yoktu ajanslarda. Ama Velid Muallim, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kendisini terörle mücadeleye desteklerinden ötürü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkürlerini iletmekle görevlendirdiği ifadeleri var. Minnettarız Rusya'ya diyor. Topraklarımızı teröristlerden geri almak için uğraşıyorlar. Koydukları çabaları hem Rusya'nın hem İran'ın takdir ediyoruz demiş. Halep'te çatışmasızlık haline dönmeye hazır olduklarını fakat bunun için sivillerin kenti terk etmesine izin verileceğine dair güvence almak istediklerini belirtmiş. 8 kadar koridor açılmıştı ama o koridorlardan sivillerin çıkmasına Nusra cephesi izin vermemişti. Yeni adıyla Fetih Şam cephesi izin vermemişti. Bunun görüntüleri, kayıtları da sosyal medyaya düşmüş idi. Velid Muallim, Cenevre görüşmelerinin bir an önce yeniden başlatılmasına hazır olduklarını da söylemiş. Fakat Amerika ve müttefikleri bu görüşmeleri gerçekleştirmemize izin vermiyor ifadelerini kullanmış. Evet, şimdi bugün gelen haberler. Halep'in Doğu mahallelerinde Fetih El-Şam cephesi, yani Nusra cephesi ve onu destekleyen cihatçı gruplar, işte bu ayrılmayan ılımlılar dediğimiz gruplar, kuşatmayı, Suriye ordusunun kuşatması altında, Suriye ordusu ve müttefiklerini demek lazım, kuşatması altında idiler. Şimdi o kuşatmayı yarmak üzere kendilerinin Büyük Savaş ismini verdiği bir savaş başlatmış durumdalar. Özgür Suriye ordusundan unsurlar da var bunların içerisinde. Halep'in batısındaki Busran el Kasr'ı hedef alıyorlar. Bu arada batı taraftan da saldırılar yapılıyor. İçeriden öbürleri çıkmaya çalışırken, kuşatmaya yermeye çalışırken 2 yaşında bir kız çocuğu dahil 6 sivilin öldüğü, en az 70 kişinin yaralandığı. Demin size verdiğim rakam da Suriye gözlemevi, yani muhaliflerin aslında haber bürosu olarak çalışan Londra'daki, onların verdiği bilgilerde Halep'in batısına isyancıların açtığı ateş sonucunda 15'ten fazla sivil öldü, 100'den fazla da sivil yaralandı diye vermiş bilgilerini yine muhalifleri destekleyen bir haber ofisi. Şimdi daha öncesinde Rusya ve Suriye ordusu havadan saldırıları durdurmuştu. Yaklaşık 10 gündür hava operasyonu yapılmadığını söylüyorlar. En son bir de Halep'te bir okula saldırı olmuştu Rusya'nın açıkladığı. İşte orada çocuklar ölmüş, 3 çocuk ölmüş, 10 çocuk ağır yaralanmış. Rusya bir açıklama yapmıştı bu konuda. Batıdaki Hadaik El Endülüs bölgesinde bu bölgedeki polis güçleri de doğrulamışlar. Askerler bulunmuyor, sadece orada okullar var. Ama ona rağmen dersler devam ederken saldırı düzenleniyor demişler. Son olarak Suriye'den Suudi Arabistan'ın açıklamasını vermek isterim. O da IŞİD'e karşı yakında Amerikan yönetimi açıklamıştı. Musul operasyonu başladı, Rakka'yı da başlatacağız, öyle bekletmeyeceğiz demişti Pentagon. İşte Suudi Arabistan, biz talep gelirse biz de katılmaya hazırız açıklaması yapmış Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Arap Koalisyonu Sözcüsü Ahmet El Asiri El Arabiye televizyonuna konuşmuş. Daha önce de Suudi Arabistan'ın özel güçlerinin, böyle tamamen bir ordu halinde değil ama özel güçlerinin kuzeyden Kürtler ve Arap aşiretlerle birlikte katılabileceği yolunda haberler yaz başında yine gelmişti. Tekrardan böyle bir kara operasyonunda yer alma istekliliğini Suudiler ifade etmiş gözüküyorlar. Evet, biraz Yemen'e bakalım. Yemen'de açlık manzaraları hakikaten yürek burkuyor, sosyal medyaya düşüyor. Bir deri bir kemik kalmış kadın ve çocuklar, inanılır gibi değil. Yani eski Afrika'daki kıtlık yıllarını anımsatan görüntüler var Yemen'den. Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Tamim El Shami konuşmuş. Suudi Arabistan öncülüğündeki Sünni Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonu yüzünden ülkesinde bebek maması da kalmadığını söylemiş. Deniz, kara, hava ablukası uyguluyorlar. Gıda, ilaç, sağlık hizmeti feci durumda. Ürün ithalatı %25 azalmış. Son 40 yılın rekoru bu. Sağlık tesislerinin %60'tan fazlası yıkılmış. Böyle bilgi veriyor El Shami. Su kaynaklarının durumu vahim. Hastalık ve epidemilerin yayılmasına neden olmuş vaziyette. Ablukanın derhal kaldırılmasını istemiş Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü. Ülkedeki kıtlığa karşı dünyayı yardıma çağırmış ama neredeyse işte 2 seneye yaklaşıyor. Mart sonunda dolacak Suriye operasyonları. Görev süresi çoktan dolmuş devlet başkanını tekrar koltuğa oturtmak üzere girişmişti Suudi Arabistan böylesi bir operasyona. Husiler karşısında, çıplak ayaklı Husiler karşısında çok da başarılı olamadılar. Bir açıklama var resmi ajansta, Suudi Ajansı'nda, SPA'de diyelim. Koalisyon güçleri Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a attığı füzeyi Mekke'ye 65 kilometre mesafede bir bölgede imha etmişler. Vay, bu kadar hakikaten Husilerin böyle bir füze fırlattıklarını görmek dikkat çekici. Çünkü çok da fazla silahları yok bütün bu abluka sebebiyetiyle. Suudiler de biz işte başarılı izlemeye çalışıyorlar herhalde. Hava savunma sistemi tarafından engellenmiş, çünkü öyle aktarıyorlar. Sınırda, Suudi sınırında bayağı operasyonlar düzenliyordu Husiler ama böyle Mekke'nin 65 kilometre yakınına kadar ulaşabilecek füzeler fırlatmaları enteresan tabii. Evet, Filistin'de bir hareketlenme var gibi. Amerikan yönetimi zaten çoktan vazgeçmişti John Kerry Filistin-İsrail müzakerelerinden. Bir ara Fransızlar, ben buradan aktarmıştım size, yeni barış sürecini canlandırmaya çalışmışlardı. Şimdi biraz da Rusya devreye girmiş vaziyette. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov'un bir açıklaması var. Moskova'da Filistin ve İsraillere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ama biz öyle hani laf olsun beri gelsin diye değil, ciddiyetli bir biçimde bir zirve toplarsak toplarız dedi. BM Genel Kurulu vesilesiyle Eylül'de ki bu süreçte yine aynı şeyler gündeme gelmişti. Rusya'nın arabuluculuğu ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmüştü. Şimdi tabii bir yandan da bu Arapların kendi içerisinde de bir süreç var. Katar'da buluşmuşlar. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman El Sani tarafından bir iş yemeği düzenlenmiş ve Mahmud Abbas, Filistin Devlet Başkanı FKÖ'den Katar'ı ziyaret ettiğinde yapılmış bu. Hamas lideri Halit Meşal ve yardımcısı İsmail Haniye ile bir araya gelmişler. El Fetih ile Hamas arasındaki çekişmeler bir süre dindirilmeye çalışılmış ve birlik anlaşması yapılmıştı ama çok da işlemedi o anlaşma. Sonucu olarak da yerel seçimler yapılamadı. Tabii Abbas'ın görev süresi doldu ama bu koşullarda tekrarlanamaz halde. İşte şimdi yeniden bir ulusal birlik hükümetinin canlandırılması ve seçim sürecini ele alıyorlar. Zaten bu olmadan İsrail ile masaya oturmaları da çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Bakalım ne olacak, ama Abbas'a kapsamlı vizyon sunulduğunu açıklamış Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada var bu. Görüşme sırasında özellikle seçim konusunda geçmiş anlaşmaları uygulayalım, uzlaşalım ve ortaya koyalım bunu diye. Hatta Barış Batı Şeria'da da Hamas güçlenmiş olabilir diye yorumlar yapılıyordu. Bilemiyoruz tabii ne kadar doğru ama böyle gelişmeler var İsrail-Filistin cephesinde. Evet, biraz Avrupa'dan başlıklara bakalım. Yarın İzlanda'da seçimler var. Kurumsal yapıya karşıtlığıyla tanınan bir parti, Korsan Partisi. Yaklaşık 4 sene önce kuruldu bu parti. Ya iktidar ya da iktidar ortağı olmanın eşiğinde diyeyim size. 2008'de ekonomik kriz vurmuştu İzlanda'yı ve ondan sonra da başbakanın bir deniz aşırı bankada hisse senetlerinin bulduğu ortaya çıkmıştı. Panama skandalı, hatırlayacaksınız. Ve bunun üzerinden istifa etmek durumunda kalmışlardı. Şimdi seçimler yapılıyor ve Korsan Partisi kendisini ne sağda ne solda tanımlıyor bu arada. Ama doğrudan işte doğrudan demokrasi, şeffaf hükümet, uyuşturucunun serbest bırakılması, Amerika'nın ulusal güvenlik belgelerini sızdırmış olan Edward Snowden vardı. Ona iltica talebinin kabul edilmesi gibi ajandaları var Korsan Parti'nin. Bakalım ne olacak seçimlerde? %21'lik bir oy oranı gözüküyor anketlerde. Ki Bağımsızlık Partisi, birinci parti, %22,5 ila 25 de diyenler var. 22,5 çok yakın, 1,5 puanlık bir fark var. Bir de başka sol yeşil hareket var. Sosyal Demokratik İttifak var. Parlak Gelecek diye bir başka parti var. İşte belki de hakikaten böyle %21'lik bir oran alırsa Korsan Partisi, bu küçük partilerle birleşerek bir koalisyon hükümeti kurabilir hale gelebilecek. Enteresan bir gelişme İzlanda. Böylelikle establishment diyelim, kurumsal yapı karşıtı bir hükümet sahibi de olabilir. Hal böyleyken 10 aydır bir türlü hükümet kurulamayan İspanya'da güven oylamaları yapılıyor. Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez istifa etmek zorunda kalmıştı bu süreçte 1 Ekim'de. Şimdi Muhafazakar Parti'nin Başbakan Mariano Rajoy ile birlikte yeni hükümeti kurmasının önü açılmış gibi gözüküyor. Sosyalistlerde çatlak var. Katılmayalım oylamaya, veto da etmeyelim. Bu sayede azınlık hükümeti kurulsun, zayıf olsun bu hükümet, daha sonra bakarız işimize diyorlar. Bu sefer Pedro Sanchez istifa ettiği için hükümet kurmaya yanaşmıyordu kendisi. Bunun önü açılmış gibi gözüküyor. Yarın çıkacak, ne olacak bakalım, azınlık hükümeti nihayet İspanyolların bir hükümeti olacak mı, göreceğiz. Evet, Amerika'ya gelmeden önce Valdai Forumu'na bir bakalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajları oldu. Soçi'de düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü her sene düzenleniyor. Bu 13. bu sene. Putin Rus dış politikası, Amerika ile ilişkiler, Suriye gibi, hatta Türkiye gibi konularda değerlendirmeler yapmış vaziyette. Demiş ki zamanı gelince emekliye ayrılacağım, şimdi devam ediyorum demiş. Amerika ve diğer ülkelerle eşit diyalog kurmayı Amerika diğer ülkelerle eşit diyalog kurmayı reddetti. İsteksiz bazı konuların sorunların çözümlerinde yaptırımları siyasi baskı aracı olarak kullanıyorlar. Histerinin bir parçası Rusya'ya yönelik suçlamalar diyor. Amerikan seçimlerini Rusya'nın etkilediği iddialarına yanıt vermiş. Bir muz cumhuriyeti mi ki Amerika? Amerika büyük güç. Eğer haklı değilsen beni düzeltin lütfen. Batı'daki seçimler değişim aracı olmaktan çıktı. Pespaya bir savaş haline aldı demiş Amerikan seçimi hakkında. Dikkatleri hackerlara çekmek, gerçek soruları çözmekten daha kolay demiş. Rusya hiçbir ülkeye saldırı düzenlemeyi planlamıyor. Bu komik, aptalca ve böyle bir şey düşünülemez demiş. Teröristler demiş kendilerini kullananlardan daha kurnaz. Rusya'nın küresel hakimiyet kurma ve genişleme amacı, yayılma amacı gütmediğini, ihtilaf yaşamak istemediğini söylemiş. Obama ile yaptıkları Suriye anlaşmalarının Washington'da bazı güçler tarafından bozulduğunu söylemiş. Orta Doğu'ya modern Marshall planı yapmamız lazım demiş. Bakıyorum başka. Trump'la ilgili mesajları var yine. Kimin kazanacağı bizim için fark etmez. Donald Trump ya da Hillary Clinton kazandıktan sonra nasıl davranacağını bilmiyoruz demiş. Aynı şekilde Ukrayna ile ilgili de Ruslar ve Ukraynalılar tek bir halk. Milliyetçiler her ülkede var ancak Ukrayna'daki çoğunluğun görüşü iki ülkede tek halk olduğu yolunda demiş Vladimir Putin. Başka başlıklar, evet, iç politikaya ile ilgili de enflasyonu düşürmek, büyümeyi arttırmak gibi ekonomik sorunlardan bahsetmiş. Böyle de mesajlar vermiş. Son olarak Fethullah Gülen'le ilgili açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki hangi yönetimi olursa olsun başka bir ülkenin iç siyasi sürecine müdahalenin kendileri için kabul edilemez olduğunu söylemiş. Demiş ki Türkiye'de neler yaşandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tutumunu da biliyorsunuz. Darbe teşebbüsünün 9 yıldır Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in görüşleri çerçevesinde oluşan yapıların doğrudan katkısıyla yapıldığını düşünüyor. Bu kabul edilemez ifadelerini kullanmış. Ankara'da anladığım kadarıyla bu ifadelerden memnun kalmış gözüküyor. Evet, bir de az vaktim kaldı. Amerika'ya bakalım. WikiLeaks Clinton'ların vakıflar kanalıyla yaptıkları işlerle ilgili ayrıntılı bilgiler yayınlamış. Özel elektronik postalardan çekilen belgelerden eski Amerikan Başkanı Bill Clinton ve şimdiki başkan adayı eşi Hillary Clinton'ın adlarını taşıyan vakıf sayesinde kar amaçlı faaliyetlerde bulunduğu anlaşılıyor. Detayları çok var. Danışmanları Douglas Bend'in gönderdiği e-postalara dayandırılıyor. İşte hangi anlaşmalardan ne kadar para çıkar tarzında. Aslında siyasi çıkar sağladıklarına dair bir ipucuna işaret etmiyor. Ama hayır çalışmalarına paralel olarak kar amaçlı faaliyetleri de gözler önüne serilmiş gözüküyor. Seçimlerle ilgili First Lady Michelle Obama ile el ele verdi. Hillary Clinton Kuzey Carolina'da kucaklaşmışlar. Bol bol fotoğraf çektirmişler. Donald Trump'ın Hintçe konuştuğunu söyleyelim. Bir başkanlık videosu yayınlamışlar. Kampanya videosu yayınlamışlar. Diyor ki Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi 2014'teki başkanlık kampanyası sloganına atıfla Ab ki ba ar, Trump sarka ar. Yani şimdi Trump hükümeti zamanı diyor. Onun üzerinden bir Hint asıllı Amerikalılara herhalde hitap etmeye çalışmışlar diye görüyorum. Amerikan seçimlerinden son başlığımda eğer seçilirse Hillary Clinton'ın Joe Biden'ı bugünkü başkan yardımcısını Dışişleri Bakanı yapacağı iddiaları Amerikan medyasının gündemine düşmüş. Politico'da var detaylı olarak, haber ajanslarına da yansımış vaziyette. Obama'nın yardımcısı Joe Biden Demokratik Parti'den deneyimli bir senatör kendisi. 36 yıldır senatörlük yapıyor. Biraz yaşı ilerlemiş ama hani kelli felli Hillary Clinton'ın yanında bu mümkün olabilir mi diye şimdiden tartışmaya başlamışlar. Ekibi de bu aslında tartışmaları doğrulamış. Kolombiya'da devlet başkanı Santos ki Nobel Barış Ödülü almıştı hatırlayacaksınız. FARC'la barış müzakereleri gerçi sandığa gömüldü. Halktan onay alamadı ama gömmediler, devam ettiriyorlar. Ve buna Ulusal Kurtuluş Ordusu eleneği de eklemeye çalışıyorlardı. Ama örgüt eski kongre üyesi Odin Sanchez'i, rehin tuttuğu Sanchez'i 7 aydır serbest bırakmadığı için şimdilik müzakereleri ertelemiş, bu haber geliyor. Evet, son olarak Duterte'den bahsetmek istiyorum. Filistinlilerin enteresan, egzantrik lideri Rodrigo Duterte bir daha küfür etmeyeceğine yemin etmiş. Obama'ya birkaç kez çok ağır bir küfürler savurmuştu. En son Japonya ziyaretinin ardından dönüşte uçakta herkes uyurken gökyüzüne baktığını, kötü konuşmayı bırakmazsan bu uçağı hemen düşürürüm diye bir ses işittiğini söylemiş. Ben de kendi kendime bu da kim dedim. Tabii ki Tanrı'ydı diyor Duterte ve yaşadığı olayın ardından bir daha küfür, hakaret ve kötü söz kullanmayacağına yemin etmiş Duterte. Enteresan. Obama'ya çok ağır sözler söylemişti. Başkaları hakkında da söylediği sözler vardı bu arada. Böyle bir gelişme. Son olarak size dünya ile ilgili bir gelişme. Antarktika'da dünyanın en büyük deniz parkı. 24 ülke Avrupa Birliği üyesi bu deniz parkını oluşturmak üzere anlaşmışlar. 1 milyon 550 bin kilometre karelik bir Antarktik Deniz Yaşamı Komisyonu olacak, kurulacak Ross Denizi'nde. 35 yıl balıkçılık yasak olacak burada. Ekolojik açıdan aslında önemli bölgelerden önemli bir sığınak olması amaçlanıyor. Tam da böyle her bütün canlıların nesli tükenirken dünyada önemli bir girişim bu. Efendim, True Detective'den Opening Song Tem dinleyelim. Az sonra Serhat Erkmen'le beraber buradayız, bizden ayrılmayın.
Dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of a poison creoso. She twines his lines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Serhat Erkmen var. Ahi Evren Üniversitesi öğretim görevlisi, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Masası Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Serhat, şimdi şunu sormak istiyorum size. Bugün çok sıcak gelişmeler var. Suriye ordusunun Halep'teki operasyonları devam ederken bir Türk uçağının, savaş uçağının sınırdan girmek istediği ama Rusya ve Suriye'nin ikazlarıyla geri döndüğü iddiası var. Rus kaynaklardan geldiği için ciddiye alarak analizlere katmaya çalışıyoruz. İşin Musul ayağında da Haçlı Şabi güçlerinin Tel Afer'i almaktaki kararlılığı var. Gerçi bu kararlılığı sürekli dile getiriyorlardı ama artık saatler, belki günler, saatler içerisinde operasyon başlayacak diyorlar. Türkiye'de iki bölgeyle çok yakından ilgili ve pozisyonunu korumaya çalışıyor. Fırat Kalkanı sayesinde Suriye cephesindeki varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri vekil güçlerle beraber hissettirmeye başladı. Ama Musul tarafında biraz daha IŞİD karşıtı koalisyona geç katılındığı için bir siyasi nüfus daha zorlaşıyor. Siyasi söylemler ve belki biraz mezhepçi retorik de işin içine karışınca biraz işler daha zorlaşmış gözüküyor. Bir işin tabii Türkmen ayakları var ki o cephede de bir ikiye bölünmüştük ve Bağdat'ın etkili olduğu Türkmenler üzerinde bir hayal kırıklığı yatıyor. Türkiye'nin öncelikle şunu sormak istiyorum. Bölgeyi çok yakından, sahayı da bilen bir uzmansınız. Hem Suriye hem de Irak tarafından Türkiye gerçekten nüfus sahibi olmaya çalışıyor. Ama bunun koşullarını çok fazla zorlamıyor mu bu verdiğim örneklerden? Hem uluslararası güçlerle ilişkilerinde, Rusya ile ilişkiler bağlamında, hem bölgesel güçlerle ilişkilerinde verdiği mesajlarla kendi işini zorlaştıracak bir çizgi tutturmuyor mu?
Şimdi şöyle, yani dünyada bütün devletler aslında kendilerine nüfus alanları açmaya çalışıyorlar ve bu nüfus alanlarını açarken de sınırlarına yakın ya da kendileri de akraba toplulukların yaşadığı bölgeleri tercih ediyorlar. Hı hı. Buraya kadar garipsenecek bir şey yok. Hı hı. Yani Orta Doğu coğrafyasında da bu çok yoğun. Ama bunu yaparken en azından sahadan müttefiklerle ya da bölgesel güçlerle ya da küresel güçlerle ittifaklar halinde yapıyorlar. Yani hepsini birden aynı anda meydan okuyarak yapmaya çalıştıkları hamleler kim yaparsa yapsın duvara tosluyor ve geri dönüyor. Bizim Suriye'de de Irak'ta da karşılaşmış olduğumuz sorunların başında bence bu geliyor. Az önce sizin ifadenizde de Türkiye'nin mesela Irak'taki Musul Operasyonu ile ilgili koalisyona katılması anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bir kere hala daha onu koalisyonda görmeyen birçok unsur var. Yani koalisyonun asli unsur Amerika Birleşik Devletleri'nin bile kafası karışık Türkiye konusunda. Türkiye'nin de kafası karışık. Bir yandan koalisyonun biz parçasıyız ya da parçası olacağız derken diğer taraftan da koalisyon unsurları tarafından pek fazla kabul edilir pozisyonda değil. Yani hani bu işin belki diplomasi ayağında iş götürülmesi gerektiği gibi götürülemedi. Ama yerel unsurlarla ilişkilere baktığınız zaman da aynı şeyler yaşandı. Evet. Özellikle Irak'ta Türkmenlerle ilgili baktığımızda. Şimdi açıkçası bundan birkaç sene öncesine kadar evet Türkiye'ye yakın, Türkiye'ye uzak Türkmenler denilebilecek şeyler vardı ama geçtikçe gün geçtikçe Türkiye Türkmenler üzerindeki etkisini kaybetti. Yani bu özellikle 2014 yılında Musul'un düşmesiyle bu sürecin hızlandığını görüyoruz biz özellikle. Hani Musul'da IŞİD'in Musul'u kolaylıkla kontrol ettiğinin arkasının hemen ardından oradaki Sünni, öfkeli Sünni Araplar şeklinde bir söylemle yola çıkarak Türkiye bu işi biraz basitleştirmeye ya da anlamını kavrayamadığını göstermeye başladığı andan itibaren Türkmenler arasında da sorunlar oldu. Daha sonra Emirli meselesi Türk basınında çok kısa bir süre gündeme geldi ve ana medyada da pek kendisine yer bulamadı ama Emirli IŞİD tarafından kuşatıldığında ki Emirli'nin içi özellikle Türkmendir. Evet. Çevre köyleri büyük ölçüde Türkmendir. Türkiye'den ciddi beklenti içine girdiler. Yine orada bir karşılanamadı. Evet. Kerkük'te aynı şeyler oldu. Telesar'da oldu. Dolayısıyla Irak özelinde baktığımızda sadece Irak'taki merkezi hükümette ya da orada oluşturulan koalisyonla değil, kendisiyle belki doğal müttefik sayılabilecek unsurlarla da arasına belli söylemsel ya da pratik nedenlerle bariyerler çekti. Bu çok ciddi sıkıntı oldu. Suriye'ye baktığımızda da biz aynı şeyleri 3 aşağı 5 yukarı gördük. Belki evet Suriye'de belli bir Sünni Arapların bir kısmıyla, Türkmenlerin bir kısmıyla Türkiye arasındaki ilişkiler iyi. Ama diğer taraftan baktığınızda kendisine daha geniş bir koalisyon oluşturabilme şansı varken bu fırsatı da kaçırdı. En son sizin belirttiğiniz gibi şu anda iddia boyutunda tam ne kadarını bilmiyoruz ama ciddiye alınması gerekiyor bence de. Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin Suriye'ye girmesinin eğer Rusya ve Suriye tarafından engellendiği doğruysa bu etkinlik anlamında da bir takım sıkıntılar yaratacaktır önümüzdeki günlere ilişkin. Bence biraz cepheyi genişletmektense hedefe ulaşırken yanınıza müttefik bulmakta da daha dikkatli davranması gerekiyor Türkiye'nin. O anlamda şu ana kadar çok iyi bir sınav verildiğini düşünmüyorum açıkçası.
Evet. Peki burada biraz mezhepçi retorik hakikaten tabii ki kamuoyuna yansıtılış biçimi de medyanın oynadığı rol de yani bir tabloyu anlamak ve anlatmanın ötesinde bir pozisyon almaya dönüştüğü zaman işler daha da zorlaşıyor ama şimdi sizin geçenlerde bir analiziniz de yayınlandı. Anadolu Ajansı da detaylı bir biçimde yer vermiş. Hakikaten dikkat çekici. Çünkü Türkmenlerdeki kırıklığı biz ara ara işlemeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz sahadan. Ama böyle uzmanların, sahayı bilen uzmanların değerlendirmeleri de dikkat çekici oluyor. Orada diyorsunuz ki IŞİD'in aslında belki de en çok etkilediği unsur Türkmenler oldu. Darmaduman ediyor tabii. İki sene gibi de bir vakit geçti. Geçti bile iki seneyi. Ama bir de 2004'te başlayan bir mezhepçilik şeyi oldu kendisine. Şimdi benim mesela telaferli arkadaşlarım var. Şii Türkmen, dayısı Sünni. Aralarında hiçbir problem yok. Fakat bir şekilde nasıl oldu peki bu Türkmenlerin kendi içerisinde nasıl toparlanacak? Çünkü ben kaçtır program yapıyorum bu konuda ve Türkmen İç Savaşı tehlikesine dikkat çekiyorlar ki sizin analizde de aynı şeyi gördüm. Evet. Bir de Türkiye, önce bunu soracağım, bu Türkmenlerin durumunu sahibiniz. Bir de Türkiye ne yapabilir bu konuda? Başka ülkelerde hiç ilgilenmiyorlar mesela bu konuyla. Ama önemli bir unsur aslında Türkmenler. Irak'ta da, Suriye'de de öyleydiler ama daha farklı değerlendirildi. Bunu sormak istiyorum. Hem bu mezhepçi kırılmayı nasıl olabilir bu? Şimdi telafere girmesin diyorlar ama telaferin yarısı zaten Şii. Haçlı Şabi dediğiniz mobilizasyon güçleri, işte halk mobilizasyon güçleri, onun içinde Şiiler de var, Çiğ Türkmenler var. Ne yapacak telefere girmeyecek de? Yani sapla saman karışıyor. Dolayısıyla Türkiye evet. Ne yapmalı diye soruyu tamamlamak istiyorum bu bağlamda, Türkmenleri anladıktan sonra.
Peki, baştan şöyle başlayalım. Evet, teleferde 2004'ten itibaren yavaş yavaş gelişen bir direniş vardı. Başlangıçta bu direniş büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin işgaline karşıydı ve Tunus'un Şiisini bir tarafa bırakın. İlk telefere diğer unsurlar, yani ABD ile hem ortaklık yapan unsurlar hem de durumdan fayda sağlamaya çalışan bir takım gruplar gelip de kontrolünü almaya çalıştığı zaman teleferde onlara karşı çıkanlar Sünni ya da Şii diye ayrılmamışlardı kendi işlerinde. İlçeyi tuttular da, yani kimseyi sokmaklardı. Telefer, çünkü teleferlilik kimliği, yerel kimlik Türkmenlik kadar önemli bir şey teleferin içerisinde. O anlamda baktığınız zaman başlangıçta bu iş götürüldü. Ama daha sonra ilçenin kendisine özgü bir takım dinamiklerinden kaynaklanan nedenler, ki onu bir parantezde açayım. Maalesef IŞİD'in en önemli kadrosu arasında teleferden bir iki tane Türkmen vardı. Ve bunların kökenleri 1990'lı yıllara kadar dayanır. İlk IŞİD'deki teleferdeki cihatçı organizasyon 1996'da başladı. Yani daha Saddam Hüseyin oradayken vardı. Öyle söyleyeyim. Ve bunlardan bir tanesi bu hala çok bilinen bir kişi. IŞİD'in iki numarasıydı. Öldüğü söyleniyor. Kendileri hala kabul etmiyor. Sonra Ebu Ala'nın dışında Ebu Müslim vardı. Bunlar 96'dan itibaren yavaş yavaş o zamanki El-Kaide'ye yakınlaşmış olan gruplardı. Şimdi 2004'ten sonra bir miktar bunların etkisiyle, bir miktar da o dönemde telefonu kontrol altına almak isteyen Amerikalıların burada Şiilerin, Şii Türkmenleri ön planı çıkarmasının sonucu olarak ortaya çıkan bir tarafta da Şiiler arasında da mezhepçi bir durum olmuştu. Yani karşılıklı birbirini besleyen iki mezhepçi grup 2005'ten itibaren birbirlerine çok sert saldırdılar ve hakikaten o 4 yıl boyunca teleferin içerisinde iki tarafta çok büyük kayıp verdi. 2009'a geldiğimizde bu biraz azalmıştı ama neredeyse hani küllenmiş bir ateş gibiydi. İçinde köz yanmaya devam ediyordu. IŞİD'in girmesiyle birlikte bu yeniden canlandı. Ama o zamana kadar en büyük avantaj şuydu. Evet, Türkmenler arasında Sünni var, Şii var. Ama bu toplumsal anlamda önemli bir sorun değildi. Belirttiğiniz gibi ailelerin, yani çok yakın akrabalar, kuzenler farklı mezheplerden olabiliyordu ve bu bir sorun değildi. Ancak çatışma insanlar arasında normalde hiç önemi olmayan bu tür farklılıkları gittikçe siyasallaştırdı. Bu üstü bir türlü örtülemedi. Teleferle sınırlıyken bile Türkmen coğrafyasının büyük bir kısmından bu uzaktı. Çünkü zaten biraz izole bir alandır telefer diğer Türkmen coğrafyasına göre.
Daha kuzeybatıda değil mi?
Uzak, evet, uzak. Diğerlerinden çok uzak. Kendisine özgü dinamikleri olan, daha kırsal bir nüfusun ağır bastığı, o yüzden öz dinamikleri kuvvetli bir yapıdan bahsediyoruz telefer dediğimiz yerde. Ama 2014'ten itibaren bunun yavaş yavaş Tuz Hurmatı'na, Taze Hurmatı'na, şeydeki Diyala'daki Türkmenlerin içerisindeki bir takım gruplara, işte Karatepe bölgesinde olsun, daha güneyde Celevle'de olsun, oralarda da biz gelmeye başladığını gördük. Ancak bunlara ilişkin bir tedbir alınmaktan ziyade Türkiye tarafından bakıldığında çok önemsenmediğini, tedbir geliştirilmediğini, Iraklılar tarafından bakıldığında ise politik anlamda kapitalize edilmeye çalışıldığını gördük. Yani bundan fayda sağlamaya çalışıyor. Bugün evet, yani bugün belirttiğiniz gibi şimdi mesela Tülefer'e girecek bir Haçlı Şabi'den bahsediliyor. Bunun çok büyük bir kısmı Şii Türkmenlerden oluşuyor bu Haçlı Şabi'nin. bir yanıyla baktığınızda bunlar IŞİD tarafından oradan uzaklaştırılanlar.
Evet.
Burada geri dönmesi yani garipsenecek bir durum yokmuş gibi.
Evet.
Ama döndüklerinde yapacaklarını düşündüğünüzde ortadaki problemin çok büyük olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bu geçen süre zarfında karşılıklı olarak birbirlerine çok ağır zayiat verdiler. Büyük toplumsal travmalar yaşadılar. Ve aşiretçi kültürün henüz tam olarak atılamadığı, bu yüzden hani bir yandan meslekle bir yandan aşiret kimliğinin birleştiği bir ortamda çatışmanın insanları birbirine dilediği bir ortamdan bahsediyoruz.
Ama o zaman burada şöyle bir şey yapmıyor musun? Sözünüzü kesiyorum ama o zaman Tel Afer'de IŞİD'le birlikte kalmaya gönlü razı olmuş Sünnileri biraz IŞİD'çi yapmış olmuyor muyuz? Yani bu bakış açısı çünkü Sünniler IŞİD'i çok seviyorlar. Zaten Sünniler IŞİD'çi bakış açısına doğal olarak evrilmez mi bu bakış açısı?
Maalesef oraya doğru gidiyor. Ben onu uyarmaya çalıştım orada da zaten. Çünkü insanların bir kısmı evet Tel Afer'in içerisinde IŞİD'e de geçmişte çeşitli kirli işlere bulaşmış milis teşkilatlara karışmış insanlar da var. Ama Tel Afer'den çıkamayan her Sünni Türkmen IŞİD'ci mi? Hayır. Tel Afer fakir bir yer. İnsanlar kaçamadılar. Yani bir de kaçtıklarında gidebilecekleri alan da yoktu. Gittikte kaçanların durumlarını da gördüler. O yüzden bir sürü insan kalmak zorunda kaldı. Ve bunlar kim girerse girsin Tel Afer'de onlara bence çok kötü davranacaklar. Onu söyleyeyim size. Nereden biliyorum? Şöyle söyleyeyim size. Ben söylediğiniz gibi sık sık sahaya gidiyorum. Örneğin bundan bir yıl kadar önce Erbil'e bir patlama meydana geldi. Bir araç patladı. Otomatik olarak etrafta bulunan ne kadar Sünni Tel Afer'li Türkmen varsa asayiş güçler onları gözaltına aldı. Potansiyel terörist olarak görüyorlardı çünkü. Ve bunların akıbetini de bilmiyoruz. Ne oldular? Çıktı mı? İçeri mi atıldı? Biraz da bu tür şeylerin hani hukuki süreçleri çok ağır ve genellikle hiç de adil olmayan bir şekilde işliyor. Yani potansiyel olarak insanları bir yere oturtturuyorlar. Bence burada yapılması gereken şey ya Türkiye ya Birleşmiş Milletler neyse bu şehirde, bu ülkede meydana gelebilecek olan gelişmeleri önceden gözeterek özel bir tedbir alması gerekiyor. Aksi takdirde Balkanlarda yaşadığımız son derece kötü senaryoların orada yaşanması mümkün. Ama bunu çıkıp da siz işte orada Sünni var, Şii var, biz bunun Sünni'ye bir şey olmasını kabul etmeyiz şeklinde konuşmak yerine bunu daha çatışmanın olmaması gerektiği perspektifinden anlatmazsanız bu basının da etkisiyle, burada onu da eklemek gerekiyor, daha meslekçi bir retorik kazanıyor.
Evet. Yani bence giderek yerleşiyor bu yani. Giderek yerleşiyor ve kurtulmak da mümkün olmuyor. İnsanların bütün algılarını belirlemeye başlıyor.
Aynen öyle. Yani şöyle, Tel Afer'den kaçan Şii Türkmenler iyi, kalan Sünni Türkmenler kötü mü? Kerkük'te, Dumok'ta, Erbil'e kaçmak zorunda kalan Sünni Türkmenler var. Bunlar da çok kötü ortamlarda yaşadılar geçtiğimiz iki sene içerisinde. Ve hakikaten onlar da çok büyük sıkıntılar çektiler. Şimdi bunların dönmesine nasıl bakılacağı bile büyük bir soru işareti. Bırakın hani telefonun içinde kalıp da dışarı çıkamamış insanları bir tarafa bırakın. Üstelik şunu da unutmamamız gerekiyor. Tel Afer Musul civarında bakıldığında dışarıdan en yoğun yani nüfusuna yoğun ve en yoğun yabancının yerleştiği yer. IŞİD'den sonra. Son iki sene içerisinde dünyanın değişik bölgelerinden getirilen insanlar, çünkü ilçeden insanlar çıkınca boşaldı. Bir sürü yerleşim alanı ve tarım alanı kaldı. Şimdi bunlar bir yandan da ganimet olarak görülüyor yerleşenler
evet.
tarafından.
Evet.
Yani belki Tel Afer'lilerden daha fazla dışarıdan gelenler var şu anda Tel Afer'in içerisinde.
Evet.
Şimdi bunlar ne olacaklar? Onların nasıl bir şeyle karşılaşacak? Bunların hepsi ne açıdan bakarsanız bakın bir anlamda insani dramlarla neticelenecek bir çatışma potansiyeli taşıyor.
Türkiye ne yapabilir ama, bu konuda? Yani bu saatten sonra tabii geç kalmış gibi gözüküyor pek çok şeyde ama hala yapabileceği bir şey var mı sizce?
Bence burada çekebilirse koalisyonun, çekemezse Birleşmiş Milletler'in devreye girebileceği bir mekanizma oluşturulması gerekiyor. Normal bir yerden bahsetmiyoruz. Daha önce örneklerini çok kötü olarak dünyanın başka yerlerinde yaşadığımız bir yerden bahsediyoruz. Bugün kalkıp Türkiye dese ki burada böyle bir çatışma potansiyeli var. Gerekirse Birleşmiş Milletler'den Tel Afer için özgün ve küçük bir barış gücü getirilse insanlar belki bu öneriye olumlu bir tepki bile verebilir. Ama ben doğrudan buraya girerim. Yani şimdi daha açık konuşmak gerekirse zaman zaman Orta Doğu'da devletler kendi akrabalarını korumak için silahlı kuvvet kullanıyoruz. Bunu yapacaksanız ve bu eğer barışa hizmet edecekse bir süre sonra belki yerel aktörler tarafından da kabul edilebiliyor. Ama yapamayıp da ya da yapamayacakken bunu yapacağınızı söylerseniz çatışmayı beslemekten başka bir işe yaramıyor.
Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz olmasaydı çok detaylı bir konu bu. Gidip de görmek bizzat sahada aslında bunların hepsini anlamak için gereken, gerekli olan şey de o aslında, değil mi? Çok teşekkürler evet. verdiğiniz bilgiler için. Tekrardan başka bir vesileyle konuşmak üzere sağ olun. Serhat Erkemen'le konuştuk.
Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.
Evet. Eksenin sonuna geldik bu hafta. Good Times, Bad Times, Led Zeppelin'e veda edelim size.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak.